Ayrım 30, Hayalet, John Nesbo, sayfa 355. 34. bölüm. Harry kilit altındaydı. Yeni uyanmış ve bunu fark etmişti. Duvarda hemen yukarısında derisi yüzülmüş bir insanın posteri asılıydı. Posterin yanında da ustaca oyulmuş ahşap bir figür, çarmıhta kan kaybederek ölen adam figürü vardı. Onun yanında da yan yana uzanan ecza dolapları. Harry kanepede döndü. Dün kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Büyük resmi görmeye çalıştı. Bir sürü nokta vardı. Ama Harry onları birleştirmeyi başaramamıştı. Henüz noktalar bile varsayımlardan ibaretti. Birinci varsayım. Truls Benson yakıcıydı. Orkrim'de çalıştığından Dubai'ye hizmet etmek için mükemmel bir konumdaydı muhtemelen. İkinci varsayım. Beate Oka'nın DNA'sının Bertson'ınkiyle örtüştüğünü keşfetmişti. %100 emin olmadan bir şey söylemek istememesinin sebebi buydu. Gusto'nun tırnak altlarındaki kanın analizi onun içlerinden birine ait olduğunu göstermişti. Bu doğruysa Gusto öldürüldüğü gün Truls Benston'ı tırmalamıştı. Ama zor soru şuydu. Benston sahiden Dubai için çalışıyorsa ve Harry'i öldürmekle görevlendirildiyse neden Blues kardeşler çıka gelip ikisinin de beynini uçurmaya çalışmıştı? Ve Dubai'nin adamlarıysalar neden yakıcıyla birbirlerine saldırmışlardı? Aynı tarafta değil miydiler? Yoksa kötü koordineli bir operasyon dışında ilişkileri olmamış mıydı? Belki de ortak hareket etmemişlerdi. Truls Benson, Harry'nin Gusto'nun mezarında kanıt bulup onun foyasını meydana çıkarmasını engellemek için kendi başına mı hareket etmişti? Anahtar şıngırtılarıyla birlikte kapı açıldı. Martina neşeyle günaydın dedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Harry daha iyiyim diye yalan söyleyerek kol saatine baktı. Saat sabahın 6'sıydı. Harry battaniyeyi üstünden atıp doğrularak yere bastı. Normalde kliniğimizde gecelemek yasaktır dedi Martina. Uzan da boynundaki sargıyı değiştireyim. Dün beni kabul ettiğin için teşekkürler dedi Harry. Ama dediğim gibi bana saklanacak yer vermek tehlikesiz bir iş değil. O yüzden gitsem iyi olacak bence. Uzan. Harry Martina'ya baktı. İç geçirerek itaat etti. Gözlerini kapayıp Martina'nın çekmeceleri açıp kapamasını, cama çarpan makas seslerini, alt kattaki Watchtower kafeye kahvaltı yapmaya gelen ilk insanların seslerini dinledi. Martina dün sardığı sargıyı açarken Harry diğer eliyle Beate'yi aradı ve lafı uzatmamasını söyleyen minimalist bir mesaj ardından da bip sesi duydu. Oka'nın eski bir Kripos dedektifine ait olduğunu biliyorum dedi Harry. Patoloji birimi bunu bugün doğrulasa bile şimdilik kimseye söylememelisin. Tek başına tutuklama emri çıkarmaya yetmez ve adamı işkilendirirsek delilleri karartıp kaçabilir. Rahat çalışabilmek için onu başka bir suçtan tutuklatmalıyız. Alnabru'daki motosiklet kulübüne izinsiz girmekten. Yanılmıyorsam bu adam Oleg'in suç ortağı. Oleg de tanıklık edecek. O yüzden şimdi Orkrim'de çalışan Truls Benson'ın fotoğrafını Hans Christian Simonsen'in ofisine fakslamanı ve fotoğrafı teşhis için Oleg'e göstermesini söylemeni istiyorum. Harry telefonu kapadı, derin bir nefes aldı ve birden midesi öyle bulandı ki inledi. Sırtını dönerken midesinin içindekilerin kuzeye doğru yolculuğa çıkıp çıkmamakta kararsız kaldığını hissetti. Martina alkole batırdı, hidrofil pamuğu Harry'nin boynuyla çenesinde gezdirirken acıyor mu diye sordu. Harry başını iki yana salladı, ardından da açık alkol şişesini başıyla gösterdi. Martina doğru ya diyerek şişenin kapağını kapadı. Alçak sesle asla daha iyiye gitmeyecek mi diye sordu. Harry boğuk bir sesle ne dedi. Martina yanıt vermedi. Harry'nin gözleri oyalanmasını sağlayacak, zihnini meşgul edecek bir şey, herhangi bir şey bulmak için kliniğe fıldır fıldır bakındı. Martina'nın Harry'nin yaralarıyla ilgilenmeden önce çıkarıp kanepeye koyduğu altın yüzüğe rast geldiler. Martina ile Richard birkaç yıldır evliydiler. Yüzükte çizikler vardı. Telenor'daki Torkilsen'in yüzüğü gibi parlak ve yeni değildi. Harry birden ürperdi ve başı kaşınmaya başladı. Bunun sebebi sadece ter de olabilirdi elbette. Gerçek altın mı diye sordu. Martina yeni sargıyı sarmaya başladı. Alyans Harry. Yani? Yani tabii ki altın. Bir insan ne kadar yoksul veya fesat olursa olsun altın olmayan alyans almaz. Harry başıyla onayladı. Başı kaşınıp duruyordu. Ense tüylerinin dikeldiğini hissediyordu. Ben aldım dedi. Martine güldü. Öyleyse koca dünyada bunu yapan tek kişi sensin Harry. Harry yüzüğe baktı. Raquel de öyle demişti. Haydi oradan dedi yavaşça. Ense tüyleri asla yanılmazdı. Hey bekle, daha işim bitmedi. Böyle iyi dedi Harry, doğrulup oturmuştu bir de. En azından temiz giysiler giymelisin. Çöp, ter ve kan kokuyorsun. Harry gömleğini iliklerken, Moğollar büyük savaşlardan önce her yerlerine hayvan dışkısı sürermiş dedi. İlla bir şey vermek istiyorsan bir fincan kahveye hayır demem. Martine pes etmiş bir ifadeyle ona baktı, başını iki yana sallayarak kapıdan çıkıp merdiveni indi. Harry telaşla cep telefonunu çıkardı. Evet. Klaus Torkitsen zombi gibi konuşmuştu. Arka plandan gelen çocuk çığlıkları bunun sebebini açıklıyordu muhtemelen. Ben Harry H. Benim için bunu yaparsan bir daha asla seni rahatsız etmeyeceğim Torkitsen. Bazı istasyonlarını araştırmanı istiyorum. Truls Benson'ın Mangler Road'da bir yerde oturuyor. 12 Temmuz gecesi gittiği her yeri bilmeliyim. Bunu metrekare ölçeğinde saptayamayız. Harita hareketlerini de. Dakikası dakikasına saptayamazsınız biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Sen elinden geleni yap yeter. Torkitsen duraksadı. Hepsi bu mu? Hayır. Bir işim daha var. Harry gözlerini kapayıp anımsamaya çalıştı. Radyum hastanesindeki kapının isim levhasında bulunan harfleri gözünde canlandırdı. Kendi kendine mırıldandı. Sonra o ismi yüksek ve anlaşılır bir sesle telefona söyledi. Not aldım. Peki bir daha asla'dan kastın? Bir daha asla. Anlıyorum dedi Torkitsen. Bir şey daha? Evet. Polis dün numaranı sordu. Numaran yok. Kayıtsız bir Çin numarası kullanıyorum. Telefonla yerini tespit etmek ister gibiydiler. Neler oluyor? Bilmek istediğine emin misin Torkitsen? Torkitsen tekrar duraksadıktan sonra hayır dedi. Bir şey bulunca seni ararım. Harry telefonu kapadıktan sonra düşünmeye koyuldu. Polis tarafından aranıyordu. Numarasını isminden bulamasalar bile Raquel'in telefon görüşme listesine bakıp da bir Çin numarası görürlerse durumu anlayabilirlerdi. Telefonun yerini ele veriyordu. Ondan kurtulması gerekecekti. Martina dumanı tüten bir fincan kahveyle döndüğünde Harry kendine iki yudum alma izni verdikten sonra lafı hiç uzatmadan Martina'nın telefonunu birkaç günlüğüne ödünç istedi. Martina onu kendine özgü saf bakışlarıyla gözlerini kaçırmadan inceleyerek ''Evet'' dedi. Harry bu meseleyi etraflıca düşündüyse Martina onun isteğini yerine getirecekti. Harry başıyla onaylayıp küçük kırmızı telefonu aldı, Martini'yi yanağından öptü ve kahvesini alıp kafeye indi. Beş masa şimdiden dolmuştu. Korkuluk gibi görünen başka erkenciler de yoldaydı. Harry boş bir masaya oturup Çin malı telefonundaki numaraları gözden geçirdi. Önemli olanlara yeni geçici telefon numarasını kısa mesajla gönderdi. Uyuşturucu bağımlıları diğer insanlar kadar anlaşılması güç olsalar da bir konuda oldukça öngörülebilir davranır. Dolayısıyla Harry Çin malı cep telefonunu masanın ortasında bırakıp tuvalete gittiğinde ne olacağına gayet emindi. Geri döndüğünde telefonu ortadan kaybolmuştu. Şehirde polisin baz istasyonları sayesinde takip edebileceği bir yolculuğa çıkmıştı. Harry ise dışarı çıkıp Tøyengata'dan Grönland'a indi. Tepeye çıkan bir polis arabası ona yaklaştı. Harry hemen başını eğip Martine'nin cep telefonunu çıkardı ve yüzünü olabildiğince gizlemek için biriyle konuşuyormuş gibi yaptı. Araba geçip gitti. Şimdiki birkaç saatte bütün mesele gizlenebilmekti. Ama daha da önemlisi Harry bir şey biliyordu. Nereden başlaması gerektiğini biliyordu. Truls Benson küçük ladin dallarından oluşan iki katmanın altında hiç kımıldamadan yatıyordu. Bütün gece aynı sahneyi zihninde canlandırmıştı. Tabancalarını birbirlerine doğrultmuşlarken kurt surat ateşkes için dua edercesine sakin deyip durarak gerilemişti. Kurt surat, Gamlebien mezarlığının önündeki limuzinin sürücüsü, Dubai'nin adamı. Trülsün vurduğu iri yarı adamı ayağa kaldırmak için eğildiğinde tabancasını indirmek zorunda kalmıştı. O zaman Trüls, kurt suratın arkadaşını kurtarmak için canını riske atmaya hazır olduğunu anlamıştı. Kurt surat eski asker veya polis olsa gerekti. Her halükarda saçma sapan bir onur anlayışına sahip olduğu kesindi. Tam o anda iri yarı adam inlemişti, yaşıyordu. Trüls hem rahatlamış hem de hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama kurt suratın adamı ayağa kaldırmasına izin vermişti ve koridorda sendeleyerek arka kapıya giden o ikisinin kan dolmuş ayakkabılarının gırç gırç ettiğini duymuştu. Onlar çıkınca Trüls kar maskesini takıp odadan fırlamış ve resepsiyondan geçerek sağa atlayıp dosdoğru buraya gelmişti. Evine gitmeye cesaret edememişti. Çünkü burası güvenli yerdi, gizli yerdi. Onu kimsenin göremeyeceği, sadece kendisinin bildiği, o kadını görmek istediğinde geldiği yerdi. Burası Mangler Road'da popüler bir yürüyüş bölgesindeydi. Ama yürüyüşe çıkmış kişiler patikalardan ayrılmaz ve asla Trülsün kayasına gelmezlerdi. Kayanın etrafı bodur ağaçlardan oluşan sık bir ormanla çevriliydi zaten. Mikael ile Ulla Bellman'ın evleri kayanın karşısındaki bayırdaydı ve Trüls onların oturma odasını bulunduğu yerden gayet iyi görüyordu. Ulla'nın orada oturmasını öyle çok akşam boyunca seyretmişti ki, kanepede öylece oturmasını, o güzel yüzüyle, yıllar geçtikçe zarafetinden pek bir şey yitirmemiş vücuduyla, o hala Ulla'ydı. Manglerud'un en cazibeli kızıydı. Bazen Mikael de orada olurdu. Trüls onların öpüştüğünü, birbirlerini okşadığını görmüştü. Ama daha ileri gitmeden yatak odasına geçmişlerdi hep. Trüls daha fazlasını görmek istediğine emin değildi zaten. Çünkü en çok Ulla'nın orada tek başına oturmasını seyretmek hoşuna gidiyordu. Kanepede kucağında bir kitapla ayaklarını altında toplamış halde oturmasını. Ulla arada sırada gözetlendiğini hissedercesine pencereye bakardı. Öyle zamanlarda Ulla'nın gerçeği biliyor olabileceğini düşünmek Trüls'ü heyecanlandırırdı. Kendisinin dışarıda bir yerde olduğunu Ulla'nın bildiğini düşünmek. Ama şimdi oturma odası penceresi karanlıktı, taşınmışlardı. Ulla taşınmıştı. Yeni evin civarında da güvenli gözetleme noktası yoktu. Trüls kontrol etmişti. İşlerin gidişatına bakılırsa öyle bir yere ihtiyacı olacağı şüpheliydi zaten. Herhangi bir şeye ihtiyacı olacağı şüpheliydi. Sırtında hedef işareti taşıyan bir adamdı. Onu kandırmışlardı. Gece yarısı Leon Oteli'nde Hall'u ziyaret etmeye ikna etmiş, sonra da saldırmışlardı. Ondan kurtulmaya çalışmışlardı. Yakıcıyı yakmaya çalışmışlardı ama neden? Fazla şey bildiği için mi? Sonuçta o bir yakıcıydı değil mi? Yakıcıların fazla şey bilmesi normaldi. Trüls bir sebep bulamıyordu, lanet olsun. Sebep önemli değildi. Sağ kalmaya dikkat etmesi gerekiyordu. Öyle üşüyordu ve yorgundu ki kemikleri sızlıyordu. Ama hava aydınlanmadan, o zaman etrafı kontrol edebilecekti, evine gitmeye cesareti yoktu. Dairesine kapağı atabilse elinde bir kuşatmaya dayanabilecek kadar silah olacaktı. Fırsatı varken o ikisini öldürmediğine pişmandı. Ama bir daha öyle bir şeye kalkışırlarsa Trüls Benson'ı haklamanın o kadar kolay olmadığını göreceklerdi. Trüls ayağa kalktı, giysilerindeki kök nar yapraklarını temizledi, ürperince de kollarını göğsüne vurdu. Tekrar başını kaldırıp eve baktı, şafak sökmeye başlamıştı. Trüls diğer Ulla'ları düşündü. Örneğin Watchtower'daki koyu tenli ufak tefek pilici, Martine. Trüls onu elde edebileceğini düşünmüştü. Martine tehlikeli insanlarla çalışıyordu. Trüls de onu koruyabilecek biriydi. Ama Martine onu görmezden gelmişti. Trüls de ona açılacak ve reddedilip kurtulacak cesareti bulamamıştı her zamanki gibi. Umutla beklemek, işi uzatmak, kendine işkence çektirmek, daha az çaresiz adamların sadece genel bir dostanelik olarak gördüğü şeyi muhtemel bir yeşil ışık olarak görmek daha iyiydi. Sonra bir gün birinin Martine'ye bir şeyler söylediğini duyunca onun hamile olduğunu anlamıştı. Lanet olası orospu! Hepsi orospuydu. Tıpkı Gusto Hansen'in erkete olarak kullandığı kız gibi. Orospu, orospu, orospu. Truss bu kadınlardan nefret ediyordu. Böyle kadınları kendine aşık etmeyi bilen erkeklerden de. Kendine sarılıp kollarına şaplak vurarak olduğu yerde zıpladı ama tekrar ısınamayacağını biliyordu. Harry Quadrature'ne geri dönmüştü. Post kafede boş sandalye buldu. En erken açılan mekan buydu. Schroeder restoranından 4 saat erken açılırdı. Harry kahvaltı niyetine bir şeyler alabilmek için kuyruğa girip biraya susamış müşterilerin arasında beklemek zorunda kaldı. Önce Rachel'i aradı. Oleg'in gelen kutusundaki e-postalarına bakmasını istedi. Belman'dan bir şey gelmiş dedi Rachel. Adres listesine benziyor. Tamam dedi Harry. Beate Lön'e ilet. Beate'nin e-posta adresini verdi. Sonra listelerin gönderildiğini Beate'ye SMS ile haber verdi ve kahvaltısını bitirdi. Stortorvet'teki Gyaes Giveri'ye geçti ve tam önüne iyi öğütülmüş bir fincan kahve konulmuşken Beate aradı. Doğrudan devriye polislerinin gönderdiği listelerden aldığım kopyaları senin gönderdiğin listeyle karşılaştırdım. Bu liste nedir? Belman'ın alıp bana ilettiği liste. Ona doğru rapor mu verilmiş yoksa raporun üstünde oynanmış mı bilmek istiyorum. Anlıyorum. Bendeki bütün adresler seninle Belman'ın aldığınız listede var. Dedi Harry. Bir devriye arabasından liste almamıştın sanki. Mesele ne Harry? Yakıcının bize yardım etmesini sağlamaya çalışıyorum. Hangi konuda yardım edecek? Dubai'nin evini bulmakta. Beyat'a duraksadı. Son listeyi ele geçirebilir miyim diye bakarım dedi. Sağ ol, sonra konuşuruz. Bekle. Evet. Gusto'nun tırnağının altında bulunan kanın DNA profilinin geri kalanı ilgini çekmiyor mu? 35. bölüm. Aylardan yazdı ve Oslo'nun kralıydım. Irene'ye karşılık yarım kilo keman almış ve yarısını sokaklarda satmıştım. O parayla büyük bir iş, ihtiyar delikanlıyı piyasadan silecek bir örgüt kuracaktım. Ama önce başlangıcı kutlamak gerekiyordu. Kazandığım paranın cüzi bir kısmıyla Isabella Scoye'nin verdiği ayakkabılara uyan bir takım elbise aldım. 2 dirhem bir çekirdek görünüyordum. Lanet olası Grand'e girip suit istediğimde kaşlarını kaldırmadılar bile. Orada kaldık. 24 saat parti yapıyorduk. Grubumuzdakiler ara ara değişse de mevsim yazdı. Oslo, kadınlar, oğlanlar tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Ama uyuşturucular biraz daha ağırdı. Oleg'in bile keyfi yerine geldi ve bir ara eski haline döndü. Hatırlayabildiğimden çok arkadaşım varmış meğer. Uyuşturucu da inanamayacağınız kadar hızlı tükendi. Grant'ten kovulunca Christiania'ya gittik. Sonra da Holberg sokağındaki Radisson'a. Bu sonsuza dek süremezdi elbette ama sonsuza dek süren ne var ki zaten? Bir iki kez otelden çıkarken sokağın karşısında siyah bir limuzin gördüm. Gerçi öyle bir sürü araba var ama bu araba bir yere gitmiyordu. Sonra kaçınılmaz gün gelip çattı, param bitti ve yine uyuşturucu satmak zorunda kaldım. Alt kattaki süpürge dolaplarından birinin tavan fayanslarının ardındaki elektrik kablolarının arkasını zula yapmıştım. Ama kafam iyiyken oradan bahsetmiş olmalıyım veya belki de biri oraya girdiğimi görmüştür. Çünkü zulamdaki her şey çalındı, elimde başka uyuşturucu da yoktu. Başa dönmüştük. Gerçi artık biz diye bir şey yoktu. Otelden ayrılma vakti gelmişti. O günün ilk uyuşturucusunu sokaktan satın almak zorunda kaldım. Ama 2 haftadan fazla kaldığımız odanın parasını ödemeye gelince elimdeki paranın yetmediğini, 15.000 krondan fazla açık olduğunu keşfettim. Yapılabilecek en mantıklı şeyi yaptım, kaçtım. Lobiden dosdoğru sokağa fırlayıp parktan denize doğru koştum. Kimse beni takip etmedi. Sonra biraz alışveriş yapmak için Quadrature'ne indim. Görünürde Arsenal oyuncusu yoktu. Ayaklarını sürüyerek ortalıkta dolanıp torbacı arayan, gözleri çukura kaçmış, beyinleri yanmış keşler vardı sadece. Bana met satmak isteyen biriyle konuştun. Günlerdir keman gelmediğini, stokların tükendiğini söyledi. Ama Plata'da keşlerin ellerindeki son çeyreklik kemanları bir haftalık at almak için paketi 5.000 krondan sattığı söyleniyormuş. Elbette ki bende 5.000 krondan eser olmadığından başımın belada olduğunu anladım. 3 seçeneğim vardı. Ya bir şeyler satacak ya da şantaj veya hırsızlık yapacaktım. Önce bir şeyler satmayı denedim ama üvey ablamı bile satmıştım. Satacak neyim vardı ki? Sonra hatırladım, prova odasındaydı. Kvadraturen'deki Pakistanlıların resmen yaylım ateşi açan bir tabancaya 5000 kron vereceği kesindi. Bu yüzden koşarak kuzeye gidip opera binasının ve Oslo Merkez Garı'nın önünden geçtim. Ama prova odasına hırsız girmiş olacak ki kapının asma kilidi değiştirilmişti. Amplilerin yerinde de yerler esiyordu. Geride sadece bateri seti kalmıştı. Odessa'yı aradım ama onu da almış olmalıydılar. Lanet olası hırsızlar. Sonra şantajı denedim. Taksi çevirip batıya, Blinder'ne gideceğimi söyledim. Ben daha biner binmez şoför param olup olmadığını sormaya başlayınca bu numarayı bildiğini anladım. Yolun sonundaki demir yolu hattına gelince kenara çekmesini söyledim. Sonra da dışarı fırladım ve üst geçidi koşarak geçip şoförü atlattım. Takip edilmediğimi bilsem de koşarak Forstlings Park'ına çıktım. Koşuyordum çünkü telaşlıydım, sebebini bilmiyordum. Bahçe kapısını açıp çakıllı yoldan garaja koştum. Demir kapının yan aralığından baktım, limuzin oradaydı. Ön kapıyı çaldım. Kapıyı Andrei açtı. İhtiyar delikanlının evde olmadığını söyledi. Su deposunun ardındaki komşu evi gösterip ihtiyar delikanlının orada olması gerektiğini, çünkü limuzinin garajda olduğunu söyledim. Atamanın evde olmadığını tekrarladı. Paraya ihtiyacım var dedim. Bana yardımcı olamayacağını ve bir daha oraya gelmememi söyledi. Tek bir seferliğine kemana ihtiyacım olduğunu söyledim. Şu an ellerinde keman olmadığını, Ibsen'in malzemelerden birini bulamadığını, birkaç hafta beklemem gerekeceğini söyledi. O zamana kadar ölürüm dedim. Ya param ya da kemanım olması gerekiyordu. Andrei kapıyı kapatmaya davrandı ama araya ayağımı koydum. İstediğimi elde edemezsem ihtiyar delikanlının adresini başkalarına söyleyeceğimi söyledim. Andrei bana baktı komik şivesiyle. ''Kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun?'' dedi. ''Biskene hatırlıyor musun?'' Elimi uzattım. ''Polisler Dubai ile adamlarının kaldığı yeri öğrenmek için bana iyi para verirler.'' dedim. ''Biskene ne olduğunu öğrenmek için daha da fazla verirler.'' dedim. ''Hele mahzen zemininde cesedi yatan sivil polisten bahsedersem kesenin ağzını iyice açacaklarını söyledim.'' Andrei başını yavaşça iki yana salladı. Bunun üzerine o kazak piçe pashol vişorte, Rusça'da cehenneme kadar yolun var demek galiba diyerek çekip gittim. Bakışlarını ta bahçe kapısına dek ensemde hissettim. İhtiyar delikanlının malını Oleg ile çalmamdan sonra beni cezalandırmamasının sebebini bilmiyordum. Ama bu sefer paçayı kurtaramayacağımı biliyordum. Ancak umurumda değildi. Dayanma gücümün sınırına gelmiştim ve duyduğum tek şey açlık çeken kan damarlarımın feryatlarıydı. Westra Aker Kilisesi'nin arkasındaki yola çıktım. Orada öylece durarak gelip geçen yaşlı kadınları seyrettim. Kocalarının ve kendilerinin mezarlarına giden bu dulların el çantaları para doluydu. Ama bunu yapabilecek biri değildim. Ben, hırsız, hiç kımıldamadan, domuz gibi terleyerek öylece durdum. 80 yaşındaki narin kemikli kadınlardan ödüm kopuyordu. İnsanı hüngür hüngür ağlatmaya yeterdi bu. Günlerden cumartesiydi ve borç verebilecek arkadaşlarımı düşünüyordum. Bu iş uzun sürmedi, hiçbiri vermezdi. Sonra ister istemez borç verecek biri geldi aklıma. Kendi iyiliğini düşünüyorsa verecekti. Kalabalığa karışarak bedavaya otobüse binip doğuya giderek nehrin düzgün tarafına geri döndüm ve Mangler Route'da indim. Truls Berntsen bu kez evdeydi. Apartmanın 5. katındaki dairesinin kapısında durup Blindern Vayan'da verdiğim ultimatomun aşağı yukarı aynısını dinledi. 5000 kron vermezse tutuyu öldürüp cesedini gömdüğünü polise söyleyecektim. Ama Berntsen istifini bozmadı, beni dairesine davet etti. Bir anlaşmaya varabileceğimize emin olduğunu söyledi. Ama gözlerinde çok ters bir ifade vardı. Bu yüzden yerimden kımıldamadım ve konuşacak bir şey olmadığını, parayı vermediği takdirde onu ispiyonlayacağımı söyledim. Emniyet teşkilatının polisleri ihbar eden kişilere ödül vermediğini söyledi. Ama 5000 kronda sorun yok, epeydir tanışıyoruz, arkadaş sayılırız dedi. Evinde fazla para olmadığını, bir ATM'e gitmemiz gerektiğini, arabasının aşağıdaki garajda olduğunu söyledi. Bunu düşündüm. Kafamda alarm zilleri çalsa da uyuşturucuya duyduğum ihtiyaç kabus gibiydi ve mantıklı düşünmemi tamamen engelliyordu. Bu yüzden hiç içime sinmese de başımla onayladım. 30. Aylamanın sonu. Sayfa 367.